Ayrım 58 Muson Yağmurları Wilbur Smith Sayfa 661 Kent duvarlarının dışında denize uzanan kayalık bir yarımada vardı. Yarımadadaki yarlar dikey olarak derin suların içine iniyordu. Ve su öylesine berraktı ki aşağıdaki mercanların bütün ayrıntıları mermer bir mozaik gibi işlenmiş gözüküyordu. Yeni halife uçurumun kenarında cilalanmış pembe granit bloklarından bir köşkün bina edilmesini emretmişti. Oraya Kefaret Sarayı adını vermişti. Gölgeli revakta oturduğu yerden denizin yüzeyine bakıp aşağıda kayaların arasından kayarak geçen köpek balıklarını seyredebiliyordu. Saray ilk inşa edildiği sıralarda buralarda köpek balığı yoktu ama şimdilerde boldu ve iyi besleniyorlardı. Babasının subaylarından birini daha yalın ayak karşısına getirdikleri sırada Zeyn el-Din olgun bir nar yiyordu. Adamın başıyla sakalını tıraş etmişler, bir mahkumiyet simgesi olarak boynuna zincir geçirmişlerdi. Halife rahmetli babamın gözünden düştüğüm günlerde bana hiç de nazik davranmadın bin Nabula diye başladı. Tükürdüğü nar çekirdeklerinden biri zavallı adamın suratına çarptı. Bin Nabula hiç renk vermeyerek Zeyn'e soğuk bir ifadeyle bakmayı sürdürdü. Eski halifenin ordusuyla donanmasının komutanlığını yapan gururlu bir askerdi. ''Bana şişko it demiştin.'' Zeyn üzgün bir tavırla başını salladı. ''Bu çok zalimce bir suçlamaydı.'' ''Mahkum sana çok yaraşan bir sıfattı.'' dedi. ''O zamandan beri daha da genişledin ve daha da itici bir görünüm aldın. Soylu babanın halkının başına nasıl bir bela sardığını görememesine şükrediyorum.'' ''Oldu bitti gevezeydin moruk ama bu kusura karşı elimizde çok etkin bir çare var.'' Zeyn el-Din ordusunun yeni generaline başıyla işaret etti. ''Aşağıdaki küçük dostlarımın karınları aç, onları daha fazla bekletmeyelim.'' Ebu Bekir halifenin önünde eğildi. Üstünde cilalı bir yarım zırh, başında sivri tepeli bir miğfer vardı. Miğferin alt kenarından ensesini örten işlemeli kırmızı ipekliden bir kanat sarkıyordu. Doğrulurken gülümsüyordu. Bir barraküda'nın testere gibi dişlerine sahip o zayıf yüzdeki gülümseyiş tüyler ürperticiydi. Ama Bin Nabula hiç renk vermedi. ''Birçok iyi insan benden önce bu yoldan geçtiler. Onların beraberliğini sizinkine yeğlerim.'' demekle yetindi. Yeni halifenin tahta çıkışını izleyen aylarda bu türlü infazlar günlük olaylardan sayılıyordu. Bir zamanlar güçlü ve önemli olan yüzlerce adam buradan aşağıda beklemekte olan köpek balığı sürüsüne atılmıştı. Zeyn el-Din bir küçümseme veya hakareti asla unutmazdı ve gerek o gerekse General Ebu Bekir az sonra başlayacak eğlenceden hiç bıkmıyorlardı. Ebu Bekir adamlarına zincirlerini çıkarın diye emretti. Bin Nabula'nın hemen derine inmesini istemiyordu. Boynundaki kalın zincirleri söküp onu cellat kütüğünün başına götürdüler. Ebu Bekir her iki ayağını da diye adamlarına emretti. Onlar da mahkumun bacaklarını kütüğün üstüne yerleştirdiler. Ebu Bekir cezayı daha da mükemmelleştirmişti. Her iki ayağa giden mahkum yüzeyde çırpınabilir ama kıyıya yüzemezdi. Sudaki kan ise köpek balığı sürüsünü çıldırtırdı. Ebu Bekir kılıcını çekti ve Bin Nabula'nın bacaklarının yukarısında havayı yararak mahkuma o çarpık dişleriyle sırıttı. Yaşlı general en küçük bir korku belirtisi göstermeden ona bakıyordu. Ebu Bekir bu görevi adamlarından herhangi birine havale edebilirdi. Ama ağabeyinin emrini kendisi yerine getirmekten hoşlanıyordu. Kıvrık bıçağın kenarını yaşlı adamın ayak bileğine dayadı ve indireceği darbeyi kısılmış gözleriyle hesapladı. Zeyn el-Din, ''Bir tek temiz darbe isterim, yoksa seni cezalandırırım kardeş.'' dedi. Ebu Bekir kılıcı kaldırdı ve kısa bir duraklamadan sonra hızla indirdi. Çelik havada tısladıktan sonra et ve kemiği yararak kütüğe saplandı. Mavi damarlı beyaz ayak cilalı granit zeminin üstüne düştü. Zeyn ellerini çırptı. ''Gerçekten kusursuz bir darbeydi. Ama aynını tekrar yapabilir misin?'' Ebu Bekir bıçağı bir kölenin uzattığı bir ipekli parçasına sildi. Sonra öbür ayak bileğine nişan aldı. Yeni bir vınlamanın ardından çelik kütüğün tahtasına iyice saplandı. Zeyn el-Din kasıklarını tuta tuta gülüyordu. Askerler Bin Nabula'yı pembe granit taşlarının üstünde ıslak bir kırmızı iz bırakarak yarın kıyısına sürüklediler. Zeyn el-Din yastıklarının üstünden fırladı ve onu aşağıya düşmekten koruyan alçak korkuluğa topallayarak yaklaştı. Duvardan sarkıp aşağıya baktı. ''Küçük balıklarım seni bekliyorlar Bin Nabula, yolun açık olsun.'' Askerler yaşlı adamı yerden aşağı fırlattılar. Bin Nabula'nın entarisi etrafında balon gibi kabardı. Ama adamcağızın çıtı çıkmadı. Bazı mahkumlar aşağı düşerken haykırırlar. Zeyneldin bundan zevk alırdı. Bin nabula yüzeye çarpar çarpmaz düşüşün şiddetiyle derine indi. Sonra karışan sular saydamlaştı ve onun yüzeye çıktığını gördüler. Orada başını suyun yukarısında tutmaya çalışarak debelenmeye başladı. Ama su etrafında bulanmakta gecikmedi. İşte! Zeyneldin titreyen parmağıyla aşağısını işaret etti. Güzel balıklarıma bakın! Karaltılar telaşla hareket ediyorlardı. Hızla yüzeye yükselerek debelenen yaşlı adamın etrafını çevirdiler. Evet yavrularım, gelin, gelin! O sırada köpek balıklarının ilki bir hamle yaptı ve bin nabula suyun altına çekildi. Ama su o kadar saydamdı ki Zeyneldin hazırladığı şölenin tüm ayrıntılarını izleyebiliyordu. Eğlence sona erip de seyredilecek başka bir şey kalmayınca halife ipek sayvanın altındaki yastık yığınına döndü ve içmek için soğuk şerbet istedi. Sonra kardeşinin yanına çağırdı. ''İyi iş yaptın Ebu Bekir ama bağırdıkları zaman daha zevkli oluyor.'' dedi. ''Bana sorarsan ihtiyar şeytan sırf zevkimi azaltmak için hiç ses çıkarmadı.'' Ebu Bekir de aynı fikirdeydi. ''Bin nabula oldum alası inatçı keçinin biriydi. Bana verdiğin listede 612 isim vardı. Ne yazık ki bin nabula listedeki 600. isimdi. Listemizin sonuna yaklaşıyoruz majesteleri.'' ''Hayır, hayır sevgili kardeşim, listemizin sonuna daha vakit var. Düşmanlarımızın elebaşılarından birinin icabına bakılmadı.'' ''Bana o serserinin adını ver.'' Ebu Bekir gülümseyiş olarak nitelenemeyecek kadar vahşice düzensiz dişlerini gösterdi. ''Onu nerede bulabileceğimi söyle, ben de bulup sana getireyim.'' ''Onu sen de çok iyi tanıyorsun kardeşim, üstelik senin de onunla görülecek bir hesabın var.'' Zeyneldin öne eğildi. Karnı kucağına sarkmıştı. Entarisinin eteğini yukarı sıyırarak şekilsizleşmiş bileğini ovuşturdu. ''Onca yıldan sonra nemli havalarda ayağım hala sızlıyor.'' Anlamaya başladı Ebu Bekir'in kara gözlerindeki ışıltıdan belliydi. Zeyneldin devam etti. ''Hem bir ipin ucundan Maskat'ın kapılarına sürüklenmek de hiç hoşuma gitmedi.'' ''El Salil!'' Ebu Bekir başını salladı. ''Kızıl saçlı, yeşil gözlü şeytan. Onu nerede bulacağımı biliyorum. Muhterem babamız kervanlarımıza ticaret yollarını tekrar açması için onu Afrika'ya yollamıştı.'' ''Ne kadar gemiye ve adama ihtiyacın varsa hepsini al Ebu Bekir. Afrika'ya git, onu bul ve bana getir. Kızıl saçlı şeytanı istediğin kadar hırpalayabilirsin. Ama onu canlı isterim, anlıyor musun beni? İyice hırpalanmış olsa da ölmeyecek. Sizi çok iyi anladım majesteleri.'' Yasmini suyun içinde yürüyordu. Soğuk suyun çarpması üzerine yassı karnını daha da içeri çekti ve ellerini başının yukarısına kaldırdı. Beyaz kumların üstünde yatan Dorian onu seyrediyordu. Birkaç dakika önce sevişmelerine rağmen bu fil dişi rengindeki vücuda bakmaktan hiç usanmıyordu. Kız Zenana'nın boğucu duvarlarının arasından kurtulalı beri daha da serpilip güzelleşmişti. Etrafındaki harikaları gördükçe merak ve heyecandan çıldırıyor, yalnız oldukları zamanlarda eğlenceli ve muzip yanlarıyla delikanlıyı büyülüyordu. Gölün beline kadar çıkan sularının içindeki yasmini avuçlarına doldurduğu tatlı suyu dudaklarına götürdü. Yutarken birkaç su damlacığı parmaklarının arasından göğsüne döküldü. Güneş ışınının vurduğu damlacıklar pürüzsüz cildinin üstünde elmaslarla bezeli bir gerdanlık gibi ışıldıyordu. Meme başları soğuktan büzülerek kas katı dikilmişti. Arkasına dönerek Dorian'a elini salladı. Sonra soğuktan ürpererek sadece başı dışarıda kalana kadar sulara gömüldü. Gümüş perçemle bezeli saçları çiçek yüzünün etrafında karanlık bir bulut gibi yüzüyordu. Sevgilisini birden alaya aldı. ''Büyük şeyh, güçlü savaşçı ve Maskat Fatih yoksa biraz soğuk sudan korkuyor mu?'' Delikanlı ona gülümseyip başını salladı. ''Sudan korkmuyorum ama sen bütün kuvvetimi tükettin, arsız kız.'' ''Amacım da buydu.'' Yasmini kıkır kıkır güldü. Sonra birden kalkıp avuç dolusu soğuk suyu delikanlının üstüne fırlattı. ''Ahlaksız kadın.'' Dorian ayağa fırladı. ''Sonunda sabrımı taşırdın işte.'' Bir köpük fırtınası içinde göle atıldı. Kaçmaya çalışan Yasmini'yi yakaladığı gibi onunla birlikte suyun altına daldı. Birbirlerine sarılıp kahkahalarla gülerek yüzeye çıktılar. Genç kadın biraz sonra ciddileşti. ''Korkarım bana gerçeği söylemediniz efendimiz.'' dedi. ''Sağ elimle tuttuğum şey kuvvetinizin henüz tükenmediğini kanıtlıyor.'' ''Sizi aldattığım için beni bağışlamanızı rica etmem yeterli olur mu acaba?'' ''Hayır, kesinlikle yeterli değil. Genç kadın narin kollarını sevgilisinin boynuna doladı. Balıklar ve timsahlar doğru yoldan çıkan eşlerini böyle cezalandırırlar. Yasmin'i birden hoplayıp erkeğin kalçalarını bacaklarının arasına hapsetti. Çok geçmeden sarmaş dolaş vaziyette gülüşerek kumsala çıktılar. Suyun kıyısına çöktüklerinde Dorian gökte güneşin yüksekliğini fark etti. Üzüntülü bir sesle, ''Sabah saatleri geçti bile. Ne yazık ki artık dönmemiz gerekiyor Yasi.'' Genç kadın, ''Ne olur biraz daha kalalım.'' diye yalvardı. ''Köle oğlan rolü oynamaktan bazen usanıyorum.'' Delikanlı gel diye emrederek kızı ayağa kaldırdı. Giysilerinin karışık bir yığın halinde atıldığı yere yürüdüler ve alelacele giyindiler. Tek yelkenli küçük tekne kumsala çekilmişti. Ama Yasmin'i tekneye adımını atmadan önce durup yavaşça etrafına bakındı. Bir saat süreyle özgür ve mutlu oldukları bu harika yerle sanki vedalaştı. Adanın en yüksek ağacının tepesine bir çift ak kafalı balıkçı kartalı tünemişti. Vücutları tarçın rengini andıran parıltılı bir siyahlıktaydı. Kuşlardan biri başını arkaya atıp ciyaklamaya benzer bir ses çıkardı. Yasmin'i bu çığlığı hiçbir zaman unutmayacağım dedi. Bu vahşi ülkenin sesi bu. Gölün karşı kıyısındaki tepeler sudan daha soluk mavi renkte bir silüetten ibaretti. Bir flamingo sürüsü bu uzaktaki kıyı boyunca alçaktan uçup gitti. Sürünün başındaki kuş sıcak bir hava akımıyla yükseldi, sonra yine alçaldı. Arkasındaki kuşların tümü aynı noktaya gelince yükselip, sonra aynen öndeki kuş gibi kendilerini aşağı bıraktılar. Etki olağanüstüydü. Uzun bir pembe yılan gök mavisi suların yukarısında dalgalanıyordu sanki. Yasmin'i, bu güzelliği de hiçbir zaman unutmayacağım diye fısıldadı. Burada sonsuza dek seninle yaşamak isterdim. Dorian, burası insanın hiçbir değer taşımadığı Tanrı'nın ülkesidir dedi. Haydi gel, hayal kuracak durumda değiliz. Görevlerimin başına dönmeliyim. Yarın buraları bırakıp ateş sahiline doğru yürüyüşe geçmek zorundayız. Bir saniye efendimiz. Genç kadın bulundukları yerin belki bir mil açığındaki garip bir karanlık bulutu işaret etti. Afrika göğünün tertemiz mavisinin 150 metre yükseğindeydi. Bu da nesi? Sanki su yanıyor ve havaya duman püskürtüyor. Dorian minik böceklerdir diye açıkladı. Gölün dibinde çok sayıda üreyip sonra yüzeye çıkarak örümcek ağı gibi minik yelkenler örerler. Bu yelkenlerle havada sürüklenir ve uzaklaşırlar. Yasmin'i Allah'ın işine akıl sır ermez diye mırıldandı. Dorian haydi gel diye onu yine dürttü. Şimdi köle olan Yassi olduğunu, bana saygı ve itaat göstermen gerektiğini de hatırla lütfen. Peki efendimiz. Genç kadın bitiştirdiği avuçlarını dudaklarına götürerek yerlere kadar eğildi ve birden tüm tavrını değiştirdi. Çok usta bir aktristti. Tekrar doğrulduğunda bir prenses değil, bir hizmetkar gibi davranmaya başladı. Tekneyi göle iterken ve içine tırmanıp provasında yerini alırken de tam bir erkek çocuk gibi hareket ediyordu. Küçük tekne adanın son ucuna dönüp ana karadaki köyün görüş açısına girerken birbirlerine uzak oturuyorlardı. Arada yeterince uzaklık olsa da birçok gözün onları gözlemesi olasıydı. Bu sular her ne kadar okyanus izlenimi verecek kadar geniş olsa da ateş sahilinden aylarca uzaktaydılar. Ana karanın bu yüksek yaylasında ise iklim daha kuru ve daha sağlıklıydı. Göl kıyısında millerce uzanan Gandu köyü, Umman'ın karanın iç kesimleriyle olan ticaretinin merkeziydi. Uzun esir yolu buradan kıyıya iniyordu. Bulundukları yerden bir düzineden fazla tekneyle yelkenlinin Gandu limanına doğru yol aldığını görüyorlardı. Göl kıyısında yüzlerce millik bir yolculuk yapmışlardı ve vahşi diyarlardan toparladıkları kurutulmuş balık, fil dişi, esir, deri ve Arap zamkı içeren büyük bir yük taşıyorlardı. Dorian'la Yasmin'i köye yaklaşırlarken genç kadın tiksinmiş gibi burnunu kıvırdı. Balık ve esir barakalarının pis kokusu tertemiz havayı kirletmişti. Delikanlı karaya ayağını basarken baş yardımcısı Beşir el-Sint'le askerlerinin tamamı onu karşıladılar. Dorian hemen o an kumandasının görevlerini ve sorumluluklarını üstlenirken Yassi geri planda kalmaya dikkat etti. Adada paylaştıkları o değerli anlar çok gerilerde kalmıştı. Beşir ona kadınlar geldiler efendimiz, tacirler de yürüyüşle ilgili emirlerinizi dinlemek için toplandılar diye haber verdi. Dorian köyde esirlerin kapatıldığı karınca gibi insan kaynayan barakaların arasından geçerken Yasmin ile kısa zaman önce tattıkları güzelliklerle bu durum arasındaki korkunç çelişkiyi yaşıyordu. Beş tacir köyün ana caddesinde rengarenk ipekli hayvanların altındaki bol yastıklı iskemlelerinde oturarak çevrelerinde muhafızları ve köleleriyle Dorian'ı bekliyorlardı. Bu adamlar Gandu'dan geçen bütün ticareti kontrol ediyorlardı. Beşi de dindar ve bilge kişilerdi. Konuşmalarından kültürlü kişiler oldukları anlaşılıyordu. Dorian'a yağdırdıkları övgüler ise fazlasıyla ağdalıydı. Davranışları vakur ve soyluydu. Ayrıca da çok da zengindiler. Dorian buna rağmen Gandu'da kaldığı ve onları geçindiren ticaretin vahşetine tanık olduğu kısa süre içinde bu tacirleri hor görmekten kendini alamayacaktı. Delikanlı da bir zamanlar köleydi ama El Malik ona hiçbir zaman bir köle muamelesi yapmamıştı. Kölelik erişkinlik yaşamının değişmez bir gerçeği olmuştu. Bu nedenle de fazla üzerinde durmamıştı. Tanıdığı kölelerin çoğu ya ezilerek evcilleştirilmişti ya da köle olarak doğdukları için bu hayatı benimsemişler ve daima değerli bir mal olarak iyi muamele görmüşlerdi. Ama Gandu'ya gelişiyle birlikte Dorian korkunç gerçekle yüz yüze gelmişti. Yeni ele geçirilen insanların getirilişine tanık olmuş, bu ise onun için hiç de iç açıcı bir deneyim olmamıştı. Delikanlı kendi insani duygularıyla manevi babası olan halifeye karşı görevi arasında bocalıyordu. Ulusun refahının bu ticarete bağlı olduğunun bilincindeydi. Onu koruma görevine yüz çeviremezdi ama yapmak zorunda olduğu işlerden hiç de gurur duymuyordu. Öğle namazı zamanı olduğu için abdest alıyorlardı. Yassı yıkanması için Dorian'ın elini ayağına su döküyordu. Delikanlı bundan sonra ipek halılarının üstünde yüzleri kuzeydeki kutsal yerlere çevrili olarak sıra sıra diz çökmüş tacirlerin arasında ibadet etti. Arkasından gölge bir yerde oturuldu. Dorian tacirlerin süslü açılış konuşmalarından ve karşılıklı övgü alışverişinden vazgeçilerek doğrudan konuşma faslına geçilmesini isterdi. Ne var ki sonunda o da öylesine Araplaşmıştı ki böyle bir hamlık yapmayı göze alamıyordu. Güneş iyice alçalmaya başlamışken tacirlerden biri talep edilen 200 kadın köleyi hazır ettiklerini söyledi. Dorian onları bana getirin diye emretti. Tacirler de emri iletince kadınlara onun önünde geçit resmi yaptırıldı. Dorian kendisine en yaşlı ve hastalıklı olanları yutturmaya çalıştıklarını hemen fark etti. Birçoğu kıyıya kadarki zorlu yolculuğa dayanamayacaktı. Delikanlı öfkelenmeye başlıyordu. Bu adamları iflastan kurtarmaya gelmişti. Elinde ona itaat etmelerini emreden halifenin bir fermanı vardı. Gel gelelim adamlar tamahkar davranıyorlar, işini engelliyorlardı. Dorian öfkesine hakim oldu. Kadınların durumu planının başarısı açısından fazla bir önem taşımıyordu. Onları sırf çapulcuları kandırıp saldırıya geçmeye cesaretlendirmek için kervana katacaktı. Sadece erkeklerden oluşan bir esir kafilesinin şüphe uyandırması kaçınılmazdı. Delikanlı ilk elde kadınların ellisini, zayıf düşmüşleri, yaşlıları ve hamilelikleri ilerlemiş kadınları geri çevirdi. Yürüyüşün yorgunluğu yaşlı olanları öldürür, hamilelerin doğum sancılarını ise zamanından önce başlatırdı. Dorian ise bebeklerinin kaçınılmaz ölümlerine sebep olmak istemiyordu. Tacirlerin ona çocuk satma önerilerini de aynı nedenle geri çevirmişti. Adamları, Gandu'dan ayrılacağımız zaman bu zavallılara zincirlerinizin en hafiflerinin takılmasını istiyorum diye uyardıktan sonra ayağa kalkarak görüşmenin sona erdiğinin işaretini verdi. Sefaret içindeki köyü arkada bırakıp havanın daha tatlı ve serin, manzaranın da olağanüstü olduğu gölün yukarısındaki tepelere çıkmak ayrı bir zevkti. Dorian kendine yamaçlarda bir kamp yeri seçmişti. Adamlarının kalabalık köylerden uzak tutuldukları, helal çukurlarının su depolarının uzağında açıldığı ve yiyeceklerin hazırlanmasında helal görülen kurallar uygulandığı zaman daha sağlıklı kaldıklarını kendi deneyimlerinden öğrenmişti. Ayrıca ibadetlerden önce abdest almanın da birliklerin daha sağlıklı olmasına katkıda bulunduğunu tahmin ediyordu. Kamplarında çocukken yolculuk ettiği babasının kalabalık küçük gemilerindekinden daha az hastalığın bulunduğu kesindi. Vakit akşama yaklaştığı halde o günkü işleri henüz tamamlanmamıştı. Yürüyüşün ilk etabı için ertesi sabah çok erken yola çıkılacağı için kervanının düzenini de gözden geçirmek zorundaydı. Adamlarının 500'üyle kadın köleler tuzağı oluşturacaklardı. Kölelerin rengi mora çalan bir siyahtı. Arapların en esmerleri bile bu kadar koyu tenli olmadığından Dorian balıkçıların ağlarını batırdıkları ağaç kabuğundan yapılma bir sıvıyla vücutlarını daha doğal bir renge boyatmıştı. Sonuç hala kusursuz değildi ama delikanlı yolun tozuyla pisliğinin aldatmacayı daha etkin kılacağını düşünüyordu. başka güçlüklerle de karşılaşmıştı. Adamlarının hiçbiri herkesin önünde çıplak dolaşmaya yanaşmıyordu. Dinsel inanışları bunu yasaklıyordu. Öyle olunca da Dorian bellerine peştemallar sarmalarına izin vermek zorunda kalmıştı. Ama bunların pis ve lime lime olmalarına dikkat etmişti. Adamları kafalarının tıraş edilmesine de karşı koymuşlardı. Ama Afrikalı hiçbir kölenin lüle lüle saçları olmadığından Dorian bunda ısrar etmişti. Hafif zincirleri olsa da bunlar kilitli olmayacak ve göz açıp kapayana kadar atılabilecekti. Ganu'nun beş taciri tuzağa daha dayanılmaz kılmak için istemeye istemeye 100 fil dişilik bir katkıda bulunmuşlardı. Bunlar küçük ve hafif olduklarından adamlar bohça içindeki silahlarını fil dişleriyle birlikte başlarının üstünde taşıyabileceklerdi. Dorian aynen çapulcuların bekleyecekleri gibi entarili ve peçeli olarak kafilenin başında atını sürecekti. Yassi'yi de yakınında bulunduracaktı. Genç kadın kıyıda başlayan yürüyüş esnasında ata binmesini öğrenmişti. Kafilenin iki yanında bulundurulacak Arap muhafız müfrezesi ise şüphe uyandıracak kadar zayıf ya da yapılacak bir saldırıdan caydıracak kadar da güçlü olmayacaktı. Beşir el-Sind'in kumandasındaki artçılar 1000 savaşçıdan oluşacaktı. Bunlar tozlarının düşman gözcüler tarafından görülmemesi için kafileyi geriden izleyeceklerdi. Ateşlenecek kırmızı bir Çin roketi ön kafilenin saldırıya uğradığının sinyali olacaktı. Bu işaret üzerine Beşir yetişip saldırganları kuşatacak, Dorian'la adamları da Beşir kuvvetlerini mevzilendirene kadar onları meşgul edecekti. Beşir'le ayrıntıları belki 10. defa gözden geçirdikten sonra Dorian, ''Plan aslında basit'' dedi. ''Ancak öngöremeyeceğimiz birçok terslik olabilir. Ama savaşta her şeyi düşünmeliyiz. Bu yüzden biz de güçlüklere sırası geldikçe karşı koyacağız.'' Fisi belki de gelmez. Fisi Swahili dilinde sırtlan demekti ve bu kelimeyi çapulcular için kullanıyorlardı. Beşir geleceklerdir El Salil diye öngördü. Umman kanının tadını aldılar bir kere. Dorian inşallah haklısındır diyerek köle olan Yassi'nin akşam yemeğini hazır ettiği kendi çadırına yürüdü. Aboli uzaktaki kervanı dürbünle inceledikten sonra bunda beni rahatsız eden bir şey var dedi. Tom hafif bir alayla, ''Endişelerini benimle paylaşsana.'' diye karşılık verdi. Aboli omuzlarını silkti. ''Bu adamlar ince kemikli ve narin yapalı. Yere kediler gibi hafif basarak garip bir zarafetle yürüyorlar. Hiç bu şekilde yürüyen köleler görmemiştim.'' Arap kervanı gizlendikleri yerin 3 mil uzağında tepelerin yamacından yılan kavi hareketlerle iniyordu. Tom Abori'den çok kendi kendiyle göller bölgesinden ayrılalı konuşur gibi sadece 2 haftadır yürüyorlar. Hala diri ve güçlüler diye fikir yürüttü. Saldırıyı yapmasına karşı olabilecek herhangi bir öneriyi kabul etmek istemiyordu. Kuru mevsimde karşılarına çıkan ilk kervandı bu ve şanslarının dönmüş olmasından korkuyordu. Bu ödülün elinden kaçmasına göz yummak niyetinde değildi. Evet, erkekler genç ve güçlü ama kadınlara baksana. Tom dürbünü geri aldı ve onları inceledi. O da rahatsız olmaya başlamıştı. Kadınların ten rengi, yaş ve vücut yapısı bakımlarından erkeklerden farklıydı. Tom söylediklerine güvenmeye çalışarak, ''Farklı bir kabileden olabilirler.'' dedi. ''Aboli çocuk yok.'' dedi. ''Çocuklar nerede?'' ''Allah kahretsin seni Aboli, Tom çileden çıkmıştı. Sen bazen taze koparılmış bir gülü yaş bir osuruk gibi korkutabilirsin.'' İkisi de bir süre sustular. Tom dürbünü kafilenin başına odaklaştırdı. Arap kervan başı koşum takımında zengin bezemeler olan boz benekli bir ata binmişti. Tom onun mükemmel bir binici ve büyük olasılıkla genç biri olduğunu ilk bakışta anladı. Eyerin üstüne dimdik ve rahat oturuyordu. Uzun namlulu tüfeğini sırtına asmıştı. Kalkanını da omzunun üstünde taşıyordu. Bir uşak gerektiği anda mızrağını ona vermeye hazır durumda olarak sağında atını sürüyordu. Öbür yanında da at üstünde genç bir erkek çocuğu vardı. Bu bir köle de olabilirdi, bir gözde de. Arabın başında Umman hanedanının mavi sarığı vardı. Kumaşın ucu yüzünün alt yarısını örttüğünden yalnız gözleri görülebiliyordu. ''Kılıç kullanmadaki ustalığını sınamak isterdim.'' Tom kuşkularını susturmaya çalışıyordu. ''Allah biliyor ya, beni epey uğraştıracağı benziyor.'' ''Aboli taşıdıkları fil dişleri küçük ve onları kolay taşıdıklarına bakılırsa hafif'' de dedi. Tom ona doğru hızla döndü. ''İster hafif ister ağır. Ben o fil dişlerini almak için millerce yol geldim. Sırf sen bir karabasan gördüğün için kuyruğumu kısıp eve dönecek değilim Aboli.'' Aboli ona rüyadan hiç söz etmemeliydim diye düşündü. Sonra şimdiye kadar kafanı taktığın her çılgınca macerada seninle beraber oldum Klebe dedi. Benimkisi belki bir ihtiyarın saçmalığı ama senin yanında ölmek niyetindeyim. Onun için de ısrar ediyorsan gel bu kolay ve zengin ganimeti ele geçirmeye gidelim. Tom dürbünü kapayarak ona sırıttı. Ne olur bu güzel günde ölmekten söz etmeyelim eski dostum. Genç adam ayağa kalktı. Haydi işimizi görecek iyi bir yer bulmaya gidelim. Fundi'nin tepenin eteğinde atları zapt ettiği yere indiler. Batula seyrek ağaçlı koruda kıvrılarak ilerleyen uzun kafilenin başına doğru ilerledi ve El Salil'i selamladı. Sırtlanlar arkada bıraktığımız izleri kokluyorlar diye rapor verdi. Dorian atını sıranın dışına çıkardı. Ayakları kayan hayvan başını arkaya attı. Ne zaman oldu bu? Dün akşam geceyi geçirmeye hazırlandığımızda iki atlı güneyden geldi. Onları yayı olarak iki kişi daha izledi. Haklarında başka ne öğrendin? İzlerimizi incelemek için attan indikten sonra her iki binicinin de deri ayakkabı giydiklerini gördüm. Yanlarında vahşiler varsa da o adamların Frank olduklarını zannediyorum. İleri geri yürüdüler, sonra tekrar atlarına binip bizi izlediler. Bir tepete kampımızı inceledikten sonra yine güneye doğru uzaklaştılar. Beşir Elsind'in bizi izlediğini fark ettiler mi dersin? Hayır efendimiz, bana sorarsanız bunun farkında değiller. Dorian, evet her şey şimdi başlıyor diyerek hoşnut bir tavırla gülümsedi. Sırtlanların yakın olduklarını ve arayı kapayabileceklerini Beşir Elsind'e bildirmek için sinyali ver. Arkalarındaki yolda belli bir düzene göre yerleştirilmiş masum görünüşlü üç taş kümeciyi Elsind dışında hiç kimse için bir anlam taşımazdı. Batula kervanın arka ucuna doğru atını sürdü. Az sonra geri dönüp Dorian'a her şey emrettiğiniz şekilde yapıldı diye bildirdi. Dorian şimdi de yanına üç adam al ve bize saldıracakları en uygun yeri bulmaya çalış diye emretti. Atlarınızı sürerken kuşku uyandıracak hareketler yapmamaya çalışın. Keşif kolu döndüğü sırada vakit öğleden sonrayı bulmuştu. Batula sakin bir tavırla Dorian'ın yanına geldi. Efendimiz, ileride düşmanlarımızın planına uygun görünen bir yer var. Kafilemizin başı oraya bir saate kadar ulaşır. Yol kayalıkların arasına dolanırken bozuk zeminli dar bir yerden geçiyor. Okçular bunun iki yanında gizlenebilirler. Bayırın yarısında daha dik başka bir yer daha var. Yol burada tıpkı bir merdiven gibi doğal basamaklarla inişe geçiyor. İşte burada kafilemizi ikiye bölebilirler. Dorian evet diye onayladı. Kıyıdan gelirken buradan geçtiğimizi anımsıyorum. Aşağıdaki vadide bir akarsu var. Oluşturduğu gölde 4 gün mola vermiştik. Batula evet aynı yer diye doğruladı. Dorian saldırıyı burada gerçekleştirecekler dedi. Bundan kuşkusu yoktu. Nehrin ötesinde uzanan aşılması günler sürecek geniş ova amaçlarına hiç uygun düşmez çünkü. 58. ayrımın sonu. Sayfa 672.